Ayrım 14.
Üsküp İdadisi'nden okul arkadaşı Yahya Kemal, Paris'teki en yakın dostuydu. İkisinin de babası hukukçuydu. Yahya Kemal, babası İbrahim Naci'ye, Tevfik Rüştü de babası Hasan Rüştü'ye gönderdikleri kartpostalları bazen birlikte seçerlerdi. Yahya Kemal, Akıncı gibi şiirlerini yazar yazmaz ilk olarak Doktor Tevfik Rüştü'ye okuyordu. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Doktor Tevfik Rüştü'yü sosyalist düşüncelerle tanıştıran kişi de arkadaşı Yahya Kemal'di. Sosyalist düşüncelerini Paris'te sarstığı o yıllarda ne Yahya Kemal ne de Tevfik Rüştü'nün bu rüzgara karşı koyabildiler. Sosyalistlerin mitinglerine katılıyorlardı. Sosyalist parti lideri Jean Jaurès ile devletin yok edilmesini savunan anarşist Jean Grave'nin hatipliğini çok beğeniyorlardı. Fransız Sosyalist Partisi'nin yayın organı L'Humanité'yi ellerinden düşürmüyorlardı. Sosyalist görüşler Yahya Kemal'de bir gençlik hevesi gibi gelip geçecek, Doktor Tevfik Rüştü ise Paris'te etkilendiği bu fikirlerden yaşamı boyunca kopmayacaktı. Liberalizmin siyasal örgütlenme düzeyinde özgürlük getirmesine rağmen toplumsal hayatta ekonomik köleliği ve sosyal eşitsizliği getirdiğine inanıyorlardı. Dipnot: Yahya Kemal ile Doktor Tevfik Rüştü daha sonraki yıllarda kanlı bıçaklı oldular. Yahya Kemal, Paris'teki en yakın arkadaşı için seciyesizliği, karakteri bakımından güvenilmezliği temsil etmiş olan Doktor Tevfik Rüştü diye yazacak, anılarını kaleme aldığı kitaplarda ondan hiç bahsetmeyecektir. Tevfik Rüştü Aras'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde Yahya Kemal Varşova ve Madrid'de elçilik görevinde bulundu. Ama çok istemesine rağmen büyükelçi statüsü verilmeyip orta elçi düzeyinde tutulması bu arkadaşlığı bozmuş olabilir mi? Doktor Tevfik Rüştü Paris'te tıp alanında çeşitli çalışmalar yaptı. Çiçek hastalığı ve sıtma ile ilgili küçük el kitapları yazdı. 1907'de Paris'ten İzmir'e döndü. Hem İzmir Hastanesi'nde hem de açtığı özel muayenehanesinde çalıştı. Sonra İzmir Hastanesi'nden Gurebe Hastanesi'ne geçti. 2 Mayıs 1908'den 31 Ekim 1909'a kadar bu hastanede görev yaptı. Bu arada 2. Meşrutiyet'ten sonra yayımlanan Sedat ve İttihat gazetelerinde başyazar olarak makaleler kaleme aldı. 2 Şubat 1909'da Selanik'e gelerek burada Vilayet Sıhhiye Müfettişliği'nde çalışmaya başladı. Ayrıca bu yıl Tevfik Rüştü'nün İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongresi'nde genel sekreter seçilişinin de tarihiydi. İttihatçılar arasındaki yıldızı her geçen gün biraz daha parlıyordu. Doktor Nazım ile Tevfik Rüştü'nün dostluğu, Evliyazade ailesine ikinci bir doktor damadın girmesini de sağlayacaktı. Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin kızı Makbule yıllardır kız kardeşi Naci'yi dizinin dibinden ayırmamıştı. Öyle ki Naci'ye evlenirken bile onunla damat evine gitti. Evliyazadelerin kızlarından hiçbir farkı yoktu. Makbule Alaturka'yı da Alafranga'yı da bilirdi. Zira udu ne kadar güzel çalıyorsa piyanoyu da o kadar iyi çalardı. Doktor Nazım Beriya'dan nasıl yaşça çok büyükse Makbule de Tevfik Rüştü'den yaşlıydı. Aralarında 7 yaş fark vardı. Makbule evlendiğinde 36, Tevfik Rüştü ise 29 yaşındaydı. İlginçtir, evlenme cüzdanlarında Makbule Hanım'ın doğum tarihi karalanmıştır. Peki Tevfik Rüştü gibi doktor olmuş, Paris'i görmüş, oldukça sosyal biri, kendinden yaşlı biriyle neden evlenmişti? Aşk olabilir mi? Nişanlı oldukları bir gün Makbule'nin gökyüzündeki ayı göstererek, "Rüştü Bey, aya bakınız ne hoş değil mi?" sözüne Tevfik Rüştü'nün verdiği yanıt ilişkinin ne derece romantik ve aşk dolu olduğunu gösterir. Evet, evet, tabak gibi. Evet, Makbule, Tevfik Rüştü ilişkisinde aşk yoktu. Peki ne vardı, neden evlendiler? Yanıtı yok. Gerek İzmir, gerekse Selanik'teki evliliklere bazen akıl erdirmek zor. Bu evliliklerde hep bir sır var. Peki tanışmaları nasıl olmuştu? Nezihe Aras, Hürriyet Gazetesi'nin eki ekstrada Soylu Bir Ailenin Öyküsü adlı yazı dizisinde bakın ne yazıyor. Doktor Tevfik Rüştü bir gün İzmir'e kız kardeşi Fahriye'ye ziyarete gelir ve artık evlenmek istediğini söyler. Bu haber Fahriye Hanım'ı çok heyecanlandırır. Evliyazadelerin kızlarından Makbule aklına gelir. Fahriye Hanım bu Makbule için öyle ilgi çekici şeyler anlatır ki Doktor Tevfik Rüştü hemen bu genç kıza talip olur. Makbule'nin ağabeyi Refik Evliyazade doktora, "Ben bu hususta karar verecek yetkide değilim. Buyurun bize gidelim. Sizi kız kardeşimle tanıştırayım. Birbirinizle anlaşırsanız bu iş olur." cevabını verir. O güne kadar bütün taliplerini reddeden genç kız, doktor beyin fiziki dezavantajlarını öne sürenlere gülerek ağabeyine Tevfik Rüştü Bey'i çok beğendiğini söyler. Şubat-Mart 1978. Sonra herhalde gökten üç elma düşer. Evlilik hikayesi böyle. Evet, bu evlilikte de saklanan bir sır vardı, tıpkı diğer evliliklerde olduğu gibi. Neyse. Makbule Hanım, Doktor Tevfik Rüştü ile evlendikten sonra Selanik'e yerleşmedi. İzmir'den kopamamıştı. Ama Selanik'te sağlık müfettişliği yapan eşi Tevfik Rüştü'yü kız kardeşi Naciye ile birlikte sık sık ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Bu arada Selanik'te yeni dostlar da kazandı. Bunlardan biri de Miralay Caferi Tayyar'ın eşi Hayriye Hanım'dı. Doktor Tevfik Rüştü ile Miralay Caferi Tayyar Beyrut'tan tanışıyordu. Selanik evlenmelerinde hep karşımıza çıkan ilginç bir durum var. Damatların çoğunluğu hep iç güveysi oluyor. Neden? Yanıtı yine yok. Miralay Caferi Tayyar, eşi Hayriye Hanım'ın babası Moralı Ali Rıza Paşa'nın Selanik'te zenginlerin oturduğu Yalılar semtindeki büyük konağına iç güveysi girmişti. Evliyazade Makbule ve Naciye Selanik'e geldiklerinde dostları Hayriye Hanım'ı bu konakta ziyaret ederler. İki minik çocuk Fatma Berrin Menderes ve ile Hatice Münevver Ayaşlı konakta saklambaç oynarlardı. Münevver Ayaşlı Evliyazadelerin bu ev ziyaretini yıllar sonra Rumeli ve Muhteşem İstanbul adlı anı kitabında şöyle anlatacaktır. Annem de bu İzmirli hanımlar pek ahbap olmuşlardı, hemen birbirleriyle kaynaşmışlardı. Makbule Hanım ailesinin asaletiyle hep övünürdü. Biz yedi göbek asiliz derdi. Bu İzmirli kibar hanımlar Selanik'e misafir olarak gelirler, az kalırlar ve tekrar İzmir'e dönerlerdi. İzmir'i bırakmak istemezlerdi. Taş yerinde ağır kavlince kendilerini İzmir'de daha rahat hissediyorlardı. Annem çok nazik ve çok mükrin bir ev sahibesiydi. Mamafi konsolos madamlarına ve İzmir'den gelen evliyazadelerin hanımlarına çok özen gösterirdi. 2003 sayfa 90. Bu bölümü bitirmeden önce bir bilgi daha aktaralım. Tevfik Rüştü'nün kız kardeşi Fahriye, İzmir'in tanınmış tüccar ailesi Salepçizadelerden Mehmet Niyazi ile evlendi. Fahriye, İzmir'de Salepçizadeler kadar tanınmış konaklarına gelin gitti. Salepçizadelerin yalnızca konakları ünlü değildi. Kemeraltı semtindeki Büyük Salepçizade Hanı ile Küçük Salepçizade Hanı'nın sahibiydiler. Ayrıca hayır için yaptırdıkları Salepçizade Camii vardı. Ne yazık ki Fahriye ve Salepçizade Mehmet Niyazi'nin evliliği uzun sürmedi. 1915'te boşandılar. Tevfik Rüştü'nün kız kardeşi Fahriye daha sonra Doktor Cemal Tunca ile evlendi. Salepçizade Niyazi bu tarihten sonra koyu bir İttihatçı düşmanı ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın İzmir'deki örgütünün önde gelen ismi oldu. İttihatçıların evlilik hikayelerine yeniden dönelim. Kimi ticaret burjuvazisinin önde gelenlerinin kızlarıyla evlenirken kimi İttihatçının gözü daha yükseklerdeydi. Damadı Hazreti Şehriyari. Şehzade Süleyman Efendi 1860-1909, Padişah Abdülmecid'in oğluydu. Üç ağabeyi sırasıyla padişah olmuştu. 5. Murat, 2. Abdülhamit ve Mehmet Reşat. Sıra kendisindeydi, yani şehzadelikten veliahtlığa terfi etmişti. Bebek sırtlarında büyük bir bahçe içindeki Nispetiye Köşkü'nde avlanarak, bahçe işleriyle uğraşarak bekliyordu tahta oturacağı günü. Dört karısı vardı. 1909'da eşlerinden Ayşe Tarzı Ter kadından olan kızı Naciye Sultan'a iyi bir kısmet geldiği haberini aldı. Berlin'de 2. Ateşe Militer olarak bulunan Binbaşı Enver Naciye Sultan'la evlenmek istiyordu. Aslında bu evliliği Enver mi istiyordu yoksa saray ihtiyaççılardan bir damat alarak kendini güvencede mi hissetmek istiyordu tartışılır. Kuşkusuz saray Enver'in ateşe militerlik statüsünü değil ihtiyaççılar içindeki gücünü istiyordu. Binbaşı Enver'i damat almak isteyen sadece İstanbul'daki saray değildi. Mısır Sarayı da kızları Prenses İffet'i Enver'le evlendirmek istiyordu. Enver de İffet'i istemiyor değildi hani. Ancak İstanbul ikinci kez göreve getirilen Midillili Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa aracılığıyla elini çabuk tuttu. Öyle ki 2. Abdülhamit de oğlu Abdülrahim Efendi'yi Naciye Sultan'la evlendirmek istemiş, haber bile göndermişti. Veliaht Süleyman Efendi kızını iktidarını kaybetmiş ağabeyinin oğluyla değil, yıldızları giderek parlayan iddiatçılardan biriyle evlendirmek istiyordu. Böylece taht işini garantiye almayı planlıyordu. Binbaşı Enver'in Naciye Sultan'la evlenmek istemesinin nedeni de Süleyman Efendi'nin veliahtı olmasıydı. Enver gelecekte padişahın damadı, yani damadı Hazreti Şehriyari olmanın hayalini kuruyordu. Sonunda Enver'in ailesi gidip Naciye Sultan'ı istedi. Ne damat adayı ne gelin birbirlerini görebilmişlerdi. Sadece karşılıklı fotoğraflar verilmişti. Ama kız tarafı zorluk çıkarmadı, ama bu arada bir aksilik oldu. Enver'in kayınpederi Veliaht Süleyman Efendi vefat etti. Enver'in padişahın damadı olma hayalleri suya düşmüştü. Nişan günü hazırlanan davetiye ile duyuruldu. Bi mennihi teala mahi hali Rumi'nin 20. Perşembe günü akşamı Devletlu İsmetlu Naciye Sultan Hazretleri ile Harbiye Nazırı Devletlu Enver Bey Hazretlerinin Velime Cemiyeti'nin icrası musammem olduğundan Yevmi Meskur'da, yani az önce sözü edilen günde, Alaturka saat 11.30 raddelerinde Müşra-ü Neleyh'in, yani adı geçen kişinin, Nişantaşı'ndaki konaklarını lütfen teşrif buyurmaları rica olunur efendim. 7 Rebiyül Ahir, ay takviminin 4. ayı, 1332, yani 20 Şubat 1329-1913. Sonuçta Enver Bey ile Naciye Sultan birbirlerini sadece fotoğrafta görerek nişanlandılar. Enver 30, Naciye Sultan 12 yaşındaydı. Birbirlerini mektuplarla tanımaya çalıştılar. Bir yıl sonra da evlendiler. Bu arada Mustafa Kemal'den Ali Fethi Okyar Bey'e kadar birçok isim damadı Hazreti Şehriyari olmak istiyordu. Sultan Vahidettin ailesine göre Mustafa Kemal, Vahidettin'in kızı Sabiha Sultan'ı bir değil iki kere istetmiştir. Önce Sultan Reşad'ın, sonra da Vahidettin'in hükümdarlığı sırasında. Ancak her iki talep de yine aile mensuplarını anlattığına göre, Sabiha Sultan'ın Halife Abdülmecid'in oğlu Ömer Faruk Efendi'den başka hiç kimseyi gözünün görmemesi sebebiyle reddedilmiştir. Murat Bardakçı, Son Osmanlılar, 1999, sayfa 45. Atatürk Hayatı ve Eserleri adlı çalışmasında Yusuf Hikmet Bayur, Vahidettin'in kızını Mustafa Kemal'e vermek istediğini, hatta bu konuda Enver, Talat Paşalar ile Ali Fethi Okyar Bey'in ısrarlarına rağmen Mustafa Kemal'in bu evliliği reddettiğini yazmaktadır. Aktaran M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, 1992, sayfa 187. Dipnot: Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk'ün çok sevdiği tarihçilerden biriydi. Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa'nın torunuydu. 4. 6. ve 10. 11. dönemlerde CHP milletvekilliği yaptı. Osmanlı Sarayı'nda bekar sultan kalmayınca bazı iddiatçılar gözlerini Mısır Sarayı'na diktiler. Ali Fethi Okyar, Mısır Prensi Hüseyin'in kızı Prenses Kadriye ile evlenmek istedi. Ancak prenses Mısır'da nişanlıydı. Ali Fethi saraydan sultan alamamıştı ama devrik sadrazam İbrahim Ethem Paşa'nın torununun kızı Galibe ile evlenmeyi başardı. Aranot: Sadrazam İbrahim Ethem Paşa 1818-1893 Sakızlı bir ailenin çocuğuydu. Esir alınıp Müslüman yapılmıştı. Fransa'da eğitime gönderildi. Sonra devlet basamaklarını tek tek çıktı. Mithat Paşa azledildiğinde sadrazamlığa kadar yükseldi. Deli George lakaplı Sadrazam İbrahim Ethem'in Ressam Osman Hamdi, İstanbul Şehreminiliği Belediye Başkanlığı ve uzun yıllar müzeler müdürlüğü yapan Halil Ethem Eldem, Ekrem Reşit Rey ve Cemal Reşit Rey'in dedeleri Mustafa ve ünlü mimar Sedat Hakkı Eldem, Vedat Eldem ile Galibe'nin dedesi Galip adında 4 oğlu vardı. Galip'in torunu Roksan'ın oğlunun adı ise Bay Pipo Hiram Abbas'tı. Bir ayrıntı vermek zorundayım. Osmanlı Devleti Sakız Adası'nı 1415'te aldı. Sözü burada Profesör Abraham Galante'ye bırakalım. 1667'de Sabetay Sevi Sakız Adası'na gitmek üzere bir uşak ve üç Türk'ün refakatinde yola çıktı. Bir zamanlar bir Sabetaycılık merkezi olan bu adada bir süre kaldıktan sonra Trakya'nın limanlarından İpsala'ya geçti. Abraham Galante, Sabetay Sevi ve Sabetaycıların Gelenekleri, 2000, sayfa 54. Sakız Adası bir dönem Sabetayistlerin merkezi yeriydi. 1695'te Venedikliler adadaki Hristiyanların yardımıyla Sakız Adası'nı ele geçirdiler. Ada bir yıl sonra Kaptanı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa tarafından geri alındı. Sadrazam İbrahim Ethem Paşa'nın doğumuna daha 122 yıl vardı. Yani resmi tarih şunu mu söylüyor? Osmanlı Devleti bazen tebaasını kaçırıp Fransa'da eğitime gönderirdi. Geçelim. 2. Abdülhamit iddiatçı damat arıyor. İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerini saraydan kız alma isteklerinin önemli nedeni siyasal güç elde etmekti. Canlı canlı gömüldüğü Selanik'teki Alatini Köşkü'nün ünlü konuğunun da düğün planları vardı. İkinci Abdülhamit kızını bir iddiatçıya vererek eski gücünü kazanma hazırlığı içindeydi. Tesadüf işte, ikinci Abdülhamid'in kızı Şadiye Sultan, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin katibi umumisi Mithat Şükrü'nün, Bleda, yeğeni Fahir Bey'i fotoğrafından görüp çok beğenmişti. Ah kocam böyle yakışıklı olsa, kabil olsa da beni Fahir Bey'e verseler demekteydi çevresine. Sonunda 23 yaşındaki Şadiye Sultan'ın isteği Bükreş Büyükelçiliği'nde çalışan Fahir Bey'in kulağına gitti. O da sultanı görmemesine rağmen bu evliliği çok istedi. Ama ortada küçük bir sorun vardı. Mithat Şükrü yeğeninin 2. Abdülhamid'in kızıyla evlenmesine karşıydı. Fahir Bey İstanbul'a gidip amcasıyla yüz yüze görüşmeye karar verdi ve öyle de yaptı. Beni damat yapmak istiyorlar, siz bu işe ne dersiniz diyerek amcasına fikrini sordu. Mithat Şükrü'nün cevabını etti. Beni dinlersen evlenme. Fahir Bey ise bu cevabın üzerine karşı tarafa ret cevabı vereceğini söyledi. Amca ile yeğen konuşmalarına devam ederken Talat Paşa yanlarına geldi. Siz böyle amca yeğen baş başa verip ne gizli gizli neler konuşuyorsunuz diye sordu. Fahir Bey amcasını görmeye geldiğini söyledi. Talat Paşa'nın olanlardan haberi vardı. Çocuğu sen caydırıyorsun anladığım kadarıyla diyerek Mithat Şükrü'nün koluna girdi ve onu koridorun diğer ucuna götürdü. Talat Paşa'nın Mithat Şükrü'yü etkilemesi ve Fahir'in istekli olmasıyla 1910 yılında Fahir Şadiye Sultan'la evlendi. 1914 yılında kızları Samiye de Apodoka doğdu. Bir yıl sonra Fahir Bey Erenköy'deki köşkte verilen davette yediği siyah havyardan zehirlenip öldü. İkinci Abdülhamid'in kızı Şadiye Sultan 1931'de İsparis'te Büyükelçi Reşat Halis Bey ile evlendi. Selanik'te bir esir. Son kızı Şadiye Sultan'ı da evlendiren ikinci Abdülhamid Selanik'te Yalılar semtinde sessizce yaşıyordu. Ziyaretçisi bile yoktu. Emrinde çok az hizmetçisi ve haremi vardı. Bahçeye çıkması, gazete okuması yasaktı. Ama Le Crime de Moulin Rouge ya da Le Misère gibi romanları okumasına izin vardı. Bunun dışında tıpkı eski günlerindeki gibi saatçilik ve marangozluk hobisiyle vakit geçiriyordu. Yıldız Sarayı çiftliğinden getirilen iki inek ve bir öküz ile yumurtalardan şikayet ettiği için yeni getirilen 50'ye yakın tavukla da ilgileniyordu. Bir dönem bütün Osmanlı'ya uyguladığı yöntemler şimdi ona uygulanıyordu. Köşke giren her türlü eşya aranıyordu. Öyle ki 2. Abdülhamid'in siparişi üzerine köşkün eski kunduracısı tarafından yapılan botların topukları bile didik didik ediliyordu. Akşam üzeri gezintilerinden sonra evlerine dönen Selanikliler üstü açık arabalarından köşke doğru baktıklarında bir pencerenin gerisinde öylece kıpırdamadan oturup güneşin batışını seyreden kırmızı fesli yaşlı bir adamı fark ederlerdi. Padişah Mehmet Reşat veliahtlığı döneminde kendisiyle hiç ilgilenmeyen ağabeyine yine de vicdanlı davranıp bir isteği olup olmadığını öğrenmek için Mabey'in başkatibi Uşakizade Halit Ziya Efendi'yi Selanik'e gönderdi. İkinci Abdülhamid'in sadece iki isteği vardı. Oğullarından Abid yanındaydı ve okul çağına gelmişti. Ancak köşkten çıkmasına izin verilmiyordu. Selanik'te bir okula gitmesini istiyordu. Bir diğer isteği ise Yıldız Sarayı'ndan çıkarken Kadı Efendi'ye bir çanta vermişti. Çantada mücevherler, nakit paralar vardı. Çanta o kargaşalıkta kaybolmuştu. Çantayı alan kimdi ve çantanın akıbeti ne olmuştu? Çanta kaybolmuştu. Bu arada Osmanlı Selanik'ten binlerce kilometre uzaklıktaki Trablusgarp topraklarını kaybetmek üzereydi. Enver'den Mustafa Kemal'e, Ali Fethi'den Hüseyin Rauf'a, Kuşçubaşı Eşref'den Yakup Cemil'e kadar tüm İttihatçılar Trablusgarp cephesine koştular. Artık vatanın bir avuç toprağını vermek istemiyorlardı. Osmanlı seferber olmuştu. Tüm Osmanlı kendilerinde olduğu gibi İzmir'de de Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yani Kızılay Şubesi kuruldu. Mordehai Levi, Eczacı Donan Efendi, Tüccar Selim Mizrahi, Avukat Gad Franco gibi Yahudiler, Çürükoğlu Nikolaki Efendi, Tüccar Diyojen Efendi gibi Rumlar, Avukat Diran Efendi gibi Ermeniler ve Hacı Mustafa Efendi, Şükrü Bey, Gazeteci Ali Nazmi Bey gibi kurucular arasında Evliyazade Refik Efendi de vardı. Osmanlı tebaası toprak kaybetmekten usanmıştı. Bir başka bıktığı ise peş peşe değişen hükümetlerdi. İkinci meşrutiyetten sonra kaç hükümet değişmişti? Mehmet Said Paşa hükümeti, Kıbrıslı Kamil Paşa hükümeti, Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti, Ahmet Tevfik Paşa hükümeti, tekrar Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti, İbrahim Hakkı Paşa hükümeti, tekrar Mehmet Said Paşa hükümeti, Ahmet Muhtar Paşa hükümeti, tekrar Kıbrıslı Kamil Paşa hükümeti. Bu arada 4 yıl önce ihtilal yapan İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidardan düşmüştü. Meclis erken seçim için feshedilmişti. Artık İstanbul'da Hürriyet ve İhtilaf Fırkası ile onun askeri gücü Halasker Zabitan grubunun iktidarı vardı. İktidarı kaybeden iddiatçılar bu arada kendi aralarında da bölündüler. Mecliste bulunan fırkacılar ile meclis dışında kalan cemiyetçiler birbirine düştü. Fırsattan yararlanan hükümet iddiatçıları yok etmek için harekete geçti. Önce İttihat ve Terakki Umumi Merkezi kapatıldı. Ardından İstanbul'da İttihatçı avına çıktı. Ürgüplü Hayri Efendi, Doktor Abdullah Cevdet, Salah Cimcoz, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit Yalçın, Aka Gündüz gözaltına alındı. Çok geçmedi, gözaltına alınanların sayısı 55'i buldu. Milaslı Halil Menteşe Alman sefaretine, Cavit Bey Fransız sefaretine, artık Büyük Efendi diye hitap edilen Talat Paşa ise Tokatlayan Oteli'nin tavan arasına saklandı. Selanik'te iddiatçı örgütlenmeyi ilk gerçekleştirenlerden İsmail Can Bulat, kendisini gözaltına almaya gelen inzibat memuru Nizamettin'i öldürüp ortadan kayboldu. İstanbul 31 Mart ayaklanmasından sonra yine karışmıştı. Muhalefetin elindeki koz, Siyonizm. Temmuz devrimini gerçekleştiren İttihatçıların muhalefete düşmesinin en önemli nedenlerinden biri muhalefetin İttihatçı-Siyonist ilişkisini abartarak propaganda yapmasıydı. Bu propagandanın arkasındaki isim ise İngiliz Büyükelçiliği Baştercümanı Fitzmaurice'ti. Bağnaz bir İrlandalı Katolik olan Fitzmaurice, İttihatçıların Masonlar ve Siyonistlerle işbirliği yaptığını iddia etmekteydi. Baş tercümana göre 2. Meşrutiyet Hareketi Siyonistlerin hazırladığı Dünya İmparatorluğu projesinin ilk adımıydı. 2. Meşrutiyeti gerçekleştirmek için bilhassa Selanik'te yaşayan 80 bin İspanyol Musevisi ve 20 bin dönme ile İtalyan Mason locaları işbirliği yapmıştı. Toy zabitlerin perde arkasında Masonlar, dönmeler, kozmopolitler yani tek kelimeyle Yahudi deası vardır. Bu iddiaların sahibi İngiltere, yurt içindeki muhalefeti İttihatçılara karşı kullanmak için öne sürdüğü bu düşüncelerden yararlandı. İttihatçılar Siyonistlerle anlaşarak vatanı satacaklardı. Peki bu savlar doğru muydu? İttihatçılar arasında Mason, Yahudi ve Sabeteist olduğu bir gerçekti. Ama şurası da bir gerçekti ki bunların çoğunluğu Siyonizme de karşıydı. Siyonizmi macera olarak görüyorlardı. Asıl vatan Filistin değil Osmanlı'ydı. İkinci soru, İttihatçılar Siyonistlerle ilişki kurdu mu? Bu sorudan önce şunu söylemek gerekiyor. İttihatçılara göre Yahudiler çalışkan insanlardı. Ellerinde çok güçlü bir sermaye birikimi vardı. Bu nedenle başta Rusya olmak üzere soykırımdan kaçan Yahudilerin Osmanlı'ya sığınmalarına sıcak bakıyorlardı. Eğer göç edenler Osmanlı'nın geri kalmış Mezopotamya gibi yerlerine yerleştirilirse o yörenin kalkınmasına katkıda bulunabilirlerdi. Makedonya'ya yerleşmeleri halinde ise ayrılıkçı akımların koparmak istediği bu topraklar üzerindeki tehlike ortadan kalkabilirdi. Ayrıca toprak açılması halinde gelecek Yahudi sermayesinin bozulan Osmanlı maliyesini de düzeltebileceğine inanıyorlardı. Bu politikanın İttihatçılar içindeki başta gelen savunucusu Doktor Nazım'dı. Doktor Nazım, Siyonizme karşıtlığıyla bilinen Fransa'daki Alliance Israelite Universal yöneticileriyle sürekli mektuplaşıyordu. 20 Temmuz 1909'da Journal de Salonique'in yazı işleri müdürü Sam Levy ile yaptığı röportajda Musevileri Makedonya'ya yerleştirmek için bazı projeler üzerinde çalıştıklarını söylüyordu. 5 ay sonra 7 Ocak 1910 aynı kişiyle yaptığı söyleşide Paris'te Yahudi Kolonizasyon Derneği, Jewish Colonizations Association yetkileriyle görüştüğünü ve Vardar Nehri kıyısının kolonizasyona açılmasını kararlaştırdıklarını ve bu bölgeye en kısa zamanda 200 bin Yahudinin yerleştirileceğini söyledi. Evet, İttihatçılar daha çok ekonomik nedenlerden dolayı Yahudilerden bir şekilde yararlanmayı düşündüler. Siyonistlere bile beyaz gül vermekten geri durmadılar. Yahudilerin Filistin'e girişlerini kolaylaştırdılar, toprak sahibi olmaları için izin verdiler. Makedonya ve Mezopotamya'da yeni kolonizasyonlar açmayı düşündüler.